Ayrım 21, sayfa 181. Esir şehrin fedaileri. Bir yanda vatanseverler, öte yanda işbirlikçiler. Taylan Sorgun. Şifreler ve fedailer. Yüzbaşı Mümtaz Ayazma, 30 Ekim 1918 Mondros Teslimiyet Anlaşması'ndan önce Arap çöllerinde vuruşurken, İngiliz yanlısı Arap şeyhlerinin bir kurşunu ile sırtından vurulmuş ve tedavisi uzun süreceğinden İstanbul'daki evine gönderilmişti. Üsküdar Ayazma'daki evine ulaştığında cephede getirdiği silahını temizledi, konsola koydu. Oğlu 6 yaşına girmişti. Oysa onu daha 2 yaşındayken bırakmış ve cephelere koşmuştu. İstanbul artık esir şehirdi. Ekim ayı bitti. Kasım ayı kasım patıları İstanbul'un bahçeli evlerinde açmaya başladı. Kasım patı mevsimi başlamıştı ama çiçekler mahzundu sanki. Öyle geliyordu esir şehrin insanlarına. İstanbul'un dar Arnavut kaldırımlı sokaklarında insanlar bedbaht, İzmir'de esir olacaktı. Hukuk-u Beşer gazetesi ser muharriri yani başyazarı Hasan Tahsin, 31 Mart 1909'da mürteci derviş Vahdet'i ayaklanması zamanında hareket ordusunun ayaklanmayı bastırmak için İstanbul üzerine yürüdüğü zamanları düşündü. Ünlü teşkilat-ı mahsusada çalıştığı zamanlar gözlerinin önünden geçti. Tahsil yıllarını Avrupa'da geçirmişti. Kısa bir zaman sonra İzmir rıhtımına çıkacak işgal askerlerinin sancaktarını alnından vurup da şehit olacağı zamana kadar yazmaya devam etti. Bir yazısında şöyle dedi: "Esir olmaktansa bu memleketi yakarız, yıkarız da vermeyiz." Mart ayı gelmişti. Esir İstanbul umutsuz ve suskun, lakin Beyoğlu kulüplerinde eğlenceler. İtilaf devletlerinin temsilcileri, komiserleri, şık hanımlar, şık beyler ve sonu gelmeyen şampanya kadehleri. Son Osmanlı Sarayı'nın prensleri. Bu yanı ile çürümüş bir payitaht, umutsuz Türk insanı ve bir mecmuada bir yazı. Şimdi böyle bir kahramana malikiz. Mustafa Kemal genç ve azimkar bir kumandandır. Bu bir umuttu. Vakit gece yarısını geçmişti. Beyazıt'taki Harbiye Nezareti'nin ikinci katındaki şifre odasından çıkan Yüzbaşı Mümtaz, merdivenlerden inerken Teğmen Salih'i gördü. Teğmen Salih zaten yüzbaşının çıkışını bekliyordu. Büyük kapıdan çıktılar. Yüzbaşı Mümtaz iç cebinden çıkardığı bir zarfı Salih'e verdi gizlice. Yüzbaşı dayı maksuda ulaşacak. Emir geldi ardından. Zarf o gece geç vakit Mustafa Kemal Paşa'nın Beyoğlu Havva sokaktaki asıl karargahına ulaşıverdi. Türk insanı facialar yaşamıştı. Fahri Rıfkı Bey'in Atay 1918 yılında yazdığı bir yazı çoğu evlerde bir köşeye konulmuştu. Ayazma'daki Nihat Hala o gece dostlarıyla konuşurken o yazıyı çıkardı. Yüksek sesle misafirlerini okumaya başladı ağlayarak. Fahri Rıfkı o yazısının bir yerinde şöyle diyordu: "Pasinler Ovası'nı hatırlarsınız. Bu at Osmanlı tarihinin başına bir çadır gölgesi gibi vurur. Pasinler Ovası'nda unutulmuş Türk köyleri vardı. Bir sabah bu köylerin sularından Ermeni çeteleri geçtiler. Pasin erkeklerini koyun gibi boğazladılar, kadınları boğdular." Ve o gece yaşanan trajediler konuşuldu. Yüzbaşı dayı Maksut sobayı yaktırmıştı. Dışarıda kar fırtına. Eczacı Yüzbaşı Celal Doktor Fahri sobanın etrafında yeni demlenmiş çayları içmekteydiler. Biraz sonra da Yüzbaşı İsmail Hakkı geldi. Kaputunu çıkarırken bu bataktan nasıl çıkarız diye sordu. Hepsinin yüzüne tek tek baktı. Batak dediği teslimiyetti. Yüzbaşı dayı Maksut yavaş sesle, "Mustafa Kemal Paşa bildiğin gibi burada. Geçenlerde Bekir Ağa'ya gitti." Yüzbaşı İsmail Hakkı, "Hiç şaşmam. Kemal Paşa eski arkadaşlarını bırakmaz. Sanırım bir şeyler yapsa o yapar." Sonra biraz durakladı. "Bana kalırsa büyük işler başlayacak. Boşuna bize İstanbul'da teşkilat yaptırmaya başlamadı ya. Mutlaka başka işler olacak." diye sürdürdü sözlerini. Mustafa Kemal Paşa çağırttığından dolayı da memnundu. Yüzbaşı dayı Maksut masasının üzerindeki zile vurdu. Sonra bir daha, bir daha. Emir çavuşu geç girince dayı Maksut çavuşa, Topalcık İngiliz'e cephede esir mi düştün ki gelmezsin diye şakacıktan çıkıştı. Çavuş cephede yediği bir kurşun yüzünden hafif topallıyordu. Yüzbaşı Selim komutan gelmiştir, kaputunu asardım diye cevaplarken süvari Selim içeriye girdi. Telaşlıydı, vedaya geldim deyince hepsi sorar gibi baktılar. Doktor Fahri hayrola derken Üsteğmen Selim, Manisa civarına giderim, sırdır. Lakin sizler yeminlisiniz. Hani Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'dan ayrılmadan Kuşçubaşı Eşref Bey'in çiftliğine gönderilen silahlar vardır ya, işte onlar İzmir dağlarındaki efelere gidecekmiş. Kemal Paşa'mızın emridir diye hızlı hızlı konuştu. Sonra geç saatlerde oradan çıktı. Havaya savrulan karlar arasında kayboldu. Dayı Maksut pencereden bakıyordu. Kalpağını masaya vurdu. Başlayacak, başlayacak ki ne zaman? Amma ve lakin Mustafa Kemal Paşa'mız bilir diye bir başka umut ışığı yaktı. Tabii bütün bu olanları Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gelmesinden sonra teşkilatlandırmaya başladığı yeminlilerin dışında kimseler bilmemekteydi. Ve işte öyle bir zaman. Şişli'deki tedbirler. Esir İstanbul ve esir Anadolu zamanları, Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçme hazırlıklarında, esir İstanbul teşkilatlanması artık tamamlanmış gibi. Yüzbaşı Dayı Maksut'un Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli'deki evinin önüne ne olur ne olmaz diyerek yerleştirdiklerinden Teğmen Faruk, Harbiye Nezaretinden tanıdığı genç subay arkadaşının hava kararırken aceleyle Mustafa Kemal Paşa'nın evinin önüne geldiğini gördü. Tarih 18 Nisan 1919. Teğmen Faruk Harbiye Nezaretindeki genç arkadaşına telaşla "Nedir bu telaş, nedendir?" diye sordu. Harbiye Nezareti haber alma dairesindeki genç subaydan Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul teşkilatındandı. Teğmen Faruk'a bir öfke ve binbir kahır içinde cevap verdi. "Mustafa Kemal Paşa'ya acele haber var. Mondros ahkamı yani şartları ile Kars ve Ardahan Ermenilere verilmiş. Şimdi oralarda işgal başlamış." Teğmen Faruk, "Ulan namus düşkünleri, bunu da mı yapacaktınız? Bakalım daha neler göreceğiz." diye söylenirken, Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri Cevat Abbas'ın açtığı kapıdan içeriye haberci girmişti. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gelen Ali Fuat Paşa ile Şişli'deki evinde yaptığı görüşmede Ali Fuat Paşa'ya "Sen kuvvetlerini Ankara civarına nakletmeye bak, sonra Ankara içine nakledilmen için teşebbüslerim olacak" demişti. Mustafa Kemal Paşa ile Ali Fuat Paşa'nın beraberlikleri daha harbiye yıllarından önce başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa Adana'da Yıldırım Orduları grubu komutanı iken Ali Fuat Paşa onun emrindeydi. Mustafa Kemal Paşa'nın Ali Fuat Paşa'ya "kuvvetlerini Ankara civarına nakletmeye bak" sözleri bir beraberlikti. Ama onun yanında emirdi de, askerlik şartları. Yüzbaşı Dayı Maksut, Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü, Doktor Fahri ve teşkilatın öteki isimleri o gece yine Doktor Münir'in evindeydiler. Yüzbaşı Dayı Maksut, İttihatçıların korkulan ismi Doktor Münir'e, "Mustafa Kemal Paşa dün Harbiye Nezaretinde yine Albay İsmet Bey ve bazı arkadaşlarıyla görüşmüş. Uzun uzadıya konuşmuşlar. Albay İsmet Bey yani İnönü sağlam adamdır. Acep ne ola ki? Sen ne dersin Münir Bey?" Doktor Münir, "İsmet Bey'i cemiyetten tanırım, sağlamdır. Bu görüşme olmuş ise Mustafa Kemal Paşa büyük hesaplar yapıyor demektir. Albay İsmet'in Harbiye Nezaretindeki vazifesine bakarsak mühim şeyler olacak." Sonra durdu, "Güzel haber, güzel haber" diye tamamladı sözlerini. Erkan-ı Harp Kızanıklı Cevat Bey, Yüzbaşı Dayı Maksut, Doktor Fahri gece geç saatlerde Mustafa Kemal Paşa'nın Beyoğlu Havva sokaktaki öteki karargahından çıkmışlardı. O gün evine bir İngiliz subay yanında askerleriyle gelmiş ve evde arama yapmak istemişlerdi. Erkan-ı Harp Kızanıklı Cevat ile Mustafa Kemal Paşa bunu da konuştular. Mustafa Kemal Paşa, "Bütün anneler gibi validem de böyle bir durumla karşılaşmıştır. Ama bilinmelidir ki son hesaplaşma zamanı gelecektir." Esir İstanbul, kozmopolit şehir, Nemrut Paşa Harp Divanı damat Ferit Emri ile tevkifata doymamakta. Bekir Ağa Bölüğü hapishanesi bir yanda, İtilaf devletlerinin hapishaneleri öteki yanda, korku şehrin üzerine sinmiş. Hapishanelerde sorgular bitmek bilmiyor. Üsküdar yokuşu. Kehribar Ali birden dayı Maksud'un odasının kapısından içeri girerken Doktor Fahri ile yüzbaşı yeni bahçede Kehribar Ali'nin halinden öfkesinden haberdar olduklarından bir kötü haber alacaklarını anladılar. Kehribar Ali'nin ardından Rumeli'li Deli Ömer ve Zeybek sükun etmişlerdi. Doktor Fahri nedir bu haller? İstanbul'u ateşe verecek gibi derken Kehribar Ali, gece bizim arkadaşımızı vurmuş devriyeciler. Sizden emir olmadan bir iş yapmak olmaz. Amma velakin ne yapalım, emir nedir? Yüzbaşı dayı Maksut hadisinin yerini sordu. Üsküdar yokuşu cevabını aldı ve kestirmeden, balıkçı Salih Reis başınızda olacak. Sen, Kehribar, Deli Ömer, Zeybek. Deli Zeybek bu gece bakın hesaba. O gece sabaha karşı Üsküdar meydanında 3-4 tabanca tarakası gecenin sessizliğini yırttı. Düşman devriyecileriyle bir hesap görülmüştü. Üsküdar yokuşunda sabaha karşı bunlar olurken lüks eğlence kulüplerinde işgal subaylarıyla onlarla beraber olan aslını neslini unutmuşlar. Şampanya kadehlerini ardı ardına devirmekteydiler. İki İstanbul, öfkeli Türk mahalleleri, öte yanda aslını neslini unutmuşların İstanbul'u ve hayatları. Zaman akıp giderken Pera sokaklarında sarhoş işgal askerleri dolaşıyordu. Reşit Halit Gönç o sabah yine çalıştığı Millici gazeteye giderken Baba Ali yokuşundan matbaalardan çıkmış matbuat yani gazeteler satıcı çocuklara dağıtılmaktaydı. Reşit Halit birden yine tanıdığı çocuğu gördü. Çocuk birden öteki arkadaşlarına bir şeyler söyledi. Çocuk onların şefi gibi olmuştu. Birden bir deste gazete yırtılıp atıldı. Reşit Halit baktı. Ali Kemal'in bir makalesi ser levhadan yani manşetten verilmişti. Parçaları yan yana koydu. Ali Kemal'in ser levhadan verilen makalesi millicilere hakaretler doluydu. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da olduğu zaman içinde gelecekte milli mücadele ve Anadolu ihtilali içinde yer alacak öteki komutanlar da İstanbul'daydılar. Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli ve Beyoğlu Havva sokaktaki evinde geç saatlere kadar toplantılar yapılıyordu. Ancak işgal istihbarat servisleri ile damat Ferit'in adamları, jurnalcileri de iş başındaydılar. İstanbul esirlik zamanlarını yaşarken Mustafa Kemal Paşa artık Anadolu'ya geçebilmenin son adımlarını atmaktaydı. Zaman ilerliyordu. Bakalım tarih nasıl zamanları yaşatacaktı? Düğüne gider gibi vuruldu. Piyade yüzbaşı Emin Ali Galata rıhtımında durdu, limanı seyre dalmıştı. Yanındaki yüzbaşı dayı Maksut'un gözlerinin içine baktı. Nisan 1919 günüydü. Günü ezberlemişti, çünkü yapılacak işler vardı. 13 Kasım 1918 gününü hiç unutamam. O gün ölmüş gibi yalnızlık düştü yüreğime. Şu koca 7 düvel donanmasının bu limana ilk gelişleriydi çünkü. Şu kocaman İngiliz bayraklı zırhlıya bak. Ölüm gibi yalnızlık hala yüreğimde. Doktor Fahri girdi lafa. İki gün sonrası. Yüzbaşı Eczacı Celal. Bilirsiniz bizim İttihatçılardan vapurla karşıya geçiyorduk. Bir teğmen belli ki süvari. Mahmuzları parlamakta. Düğüne gider gibi giyinmiş üniformayı. Tertemiz. Belli ki yeni ütülenmiş. Vapurun küpeştesine dayandı, yarı belinden denize sarkar gibi. Dura kaldık, tabancasını çıkardı, hiç unutmam, mavzer cinsi. Baktı herkese ve dedi ki, bu esirlik için mi vuruştuk, Balkan'dan Kafkas'a kadar. Sonra başına dayadığı silahın tetiğine bastı. Hem o ne basıştı hışımla ve düştü denize, kayboldu Marmara'da. Yüzbaşı İsmail Hakkı'nın gözlerinde öfke bulutları. Vekaletin o süvarinin ruhuna yemin ederim ki bu böyle kalmaz. Hınçla silahını yokladı. Lakin önümüze bir düşen olsa. Yüzbaşı dayı Maksut sürdürdü konuşmayı. Onca cephede vuruş, şimdi şu godoş damat Ferit denilen sadrazam oturmuş İngiliz'in kucağına, kendisi gibi godoş külhanın arka kapısından çıkmış, Nemrut Paşa divanı örfisinde tevkifatlar yaptırır. Yüzbaşı Eczacı Celal, hani vezife verilmişti Rumelili Deli Ömer ile Balıkçı Sadi Reis'e, Balta Limanı'nda basacaklardı damat Ferit'i. Dayı Maksut, yol arandı lakin herifin etrafı dolu, kıstıramadılar. Ölümün yalnızlığı gibi esir İstanbul'un Türk mahallelerinde keder ve öfke kucak kucağa sarılmışlar. Gecenin bir vakti Üsküdar Ayazma'daki Nihat Alan'ın konağında Selvinaz başını koymuştu Nihat Alan'ın dizine. Hala Teğmen Faruk giderken demişti ya, vatan bu haldeyken sevdaya vakit yok. Bak bu mendili işledim. Bir köşesinde kuş ve bir mektup. Dayı Maksut Bey'e versek de ulaşır mı Faruk'a? Nihat Alan'ın gözlerinden iki damla yaş düştü Selvinaz'ın masum yüzüne. Bakarım çaresine de, lakin şimdi Anadolu yollarında vazifede. Şimdi zordur Anadolu yolları. Doktor Fahri sabaha karşı çıkmıştı Circle Dorian kulübünden. Yeni haberler almıştı. Vakit geçirmeksizin haber ulaşmalıydı. Geceyi beklediler dayı Maksut ile. Gece Mustafa Kemal Paşa'nın beyoğlu Havva sokaktaki öteki karargahında Mustafa Kemal Paşa'nın karşısındaydılar. Doktor Fahri acelesi varmış gibi söylendi. Dün gece Circle Dorian'da Ali Kemal lafın sonunu getirmedi. Mustafa Kemal Paşa'nın önüne kötü laf edemezdi. Anlamıştı Mustafa Kemal Paşa. Anlatınız. Doktor Fahri devam etti. Ali Kemal kumandan rol etti ve bir iki komiser konuşmaktaydılar. Fransız Clemenceau'nun adı geçti. Clemenceau İzmir'in Yunanistan'a verilmesini istemiş. Mustafa Kemal Paşa, 7-8 Kasım 1918 günü Adana'dan Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya gönderdiğim şifrede bunların olacağını, Anadolu topraklarının parçalanacağını da bildirmişti. Fakat Clemenceau'nun da sarayın da sadrazamın da bilmeleri icap eder ki bu böyle mi devam edecek? Akıllarına şaşarım. Zamanı elbet gelir hesaplaşmanın. Jurnalcinin sonu. Gece oradan çıktıktan sonra İttihat ve Terakki'nin yükseklere kadar çıkmış ismi Sapancalı Hakkı Bey'in kardeşi Yüzbaşı Baki, Erkanı Harp Miralayı Arif Hikmet, Erkanı Harp Muğlalı Mustafa, Yüzbaşı Dayı Maksut, Doktor Fahri, Yenibahçeli Yüzbaşı Şükrü, Kasımpaşa Teşkilat Merkezi'nde toplanmışlardı. Erkan-ı Harp Muğlalı Mustafa, emperyalizmin vahşeti çöktü tepemize, lakin hesap günü acaba gelmez mi? Bu sırada bekledikleri haber geldi. İngilizlere uşaklık eden jurnalci Kamil imiş. Dayı Maksut'un öfkesi çıktı tepesine. Ertesi gün ve gece Balıkçı Salih Reis Dayı Maksut'un karşısındaydı. Dayı Maksut, arkadaşlarımızı jurnal edip İngiliz zindanına gönderen jurnalci belli oldu, icabını yap. Balıkçı Salih Reis Rumeli Deli Ömer ve Kehribar Ali'ye jurnalci geç vakit tokatlayandan çıkarmış. Önce takip. Teşvikiye'de evinin önünde icabı yapılır. Balıkçı Salih Reis çıktı Teşvikiye'ye. Vakit gece yarısını çoktan geçmiş, birden jurnalci göründü. Balıkçı Salih Reis teşkilatı mahsuse usulü yavaşça tamam, vur. Bir silah tarakası. Evlerdeki lambalar yandı. Jurnalcinin cansız bedeni yerde, üzerinde bir kağıt. İhaneti vataniye içindeydi. Emperyalizmle vuruşmak. Erkan-ı Harp Muğlalı Mustafa Dayı Maksut, Doktor Fahri, Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü, Doktor Münir'in Erenköy'deki evine vardılar. Gece vakti. İttihatçı Patriot Ömer ürkütücü suskunluğunda birden açıldı. Emperyalizm geldi çöktü, ne dersin Muğlalı? Erkan-ı Harp Muğlalı Mustafa, onca cephede dövüştüğümüz o rezillerdi. Emperyalistler sanırlar ki sürgüt böyle olacak. Geçenlerde Mustafa Kemal Paşa'ya uğramıştım, çağırtmış. Buradaki cümlemiz yeminliyiz, söylemekte beis yok. Çok önce Ali Fuat Paşa ile de görüşmüş. Anadolu'ya tayin işi ile meşgul. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya bir atladı mı bana göre hesaplaşma başlar emperyalistlerle. Doktor Münir birden yay gibi gerildi. Dayı Maksut, Bakarım hesaplaşma dendi mi ürkütücülüğün depreşir doktor. Doktor Minir kaç yıldır vuruşmaktayız. Durduğumuz mu var? Lakin şimdi dediğiniz vuruşma başlarsa sanırım bu hepsinden başka olacak. Muğlalı'nın dedikleri umutlandırdı beni. Bilirim Mustafa Kemal Paşa'yı ta Rumeli zamanlarından. Aklına bir şeyi koydu mu önünü kesemez kimseler. Yüzbaşı yeni bahçeli Şükrü, bana şimdiden Gebze boğazını tutturması o hesaplaşma icabı mı acaba? Esir şehirdeki gece daha sabah güneşini gördü. Pera caddelerinde yedi düvel bayrakları, yedi düvel bandosu geçitler yapmakta. Masum Türk mahalleleri derin kederlerde, son savaş subayları cephe hatıralarını düşünmekte. Onca şehit çocuğu sanki cephelerdeki babalarını bekler gibiler. Oysa onlar artık yoklar. Pera kulüplerinde ise aslını neslini terk etmişler işgal zabitleriyle şampanya kadehleri balolar. 21. ayrımın sonu. Sayfa 190.